53. ayrım.
Basında fırtınalar koparken olayın kahramanı Hans Erik Van Erström ortalarda yoktu. Milenyum'un yayınlandığı gün başka bir nedenle düzenlediği basın toplantısında yorum yapmaya mecbur kalmış, suçlamaların mesnetsiz, belge diye yayınlanan şeylerin de sahte olduğunu iddia etmiş ve bunları yayınlayan gazetecinin daha önce iftiradan hüküm giydiğini hatırlatmıştı. O günden sonra basının sorularını yalnızca avukatları yanıtlamıştı. Mikael'in kitabı yayınlandıktan 2 gün sonra Van Erström'ün İsveç'i terk ettiğine dair söylentiler yayılmaya başladı. Akşam gazeteleri kaçtı diye başlık atmışlardı. Mali polis sorgulamak için harekete geçtiğinde Van Erström'ün ülkede olmadığı kesinleşti. Kasım ayının ortalarında hakkında arama emri çıkartıldı ve yılbaşından önce Interpol aracılığıyla da aranmaya başladı. Aynı gün Van Erström'ün en yakın danışmanı Arlanda Havaalanı'nda Londra'ya giden bir uçağa binmek üzereyken gözaltına alındı. Birkaç hafta sonra İsveçli bir turistin Van Erström'ü Barbados'un başkenti Bridgetown'da bir arabadan inerken gördüğü haberi yayıldı. Bu turist iddialarını doğrulamak için gömleğinin düğmeleri açık, beyaz pantolonlu, güneş gözlüklü bir adamın oldukça uzaktan çekilmiş bir fotoğrafını da göndermişti. Fotoğraftaki adamın kimliği hakkında kesin bir şey söylenemezdi ama Karayip Adaları'nda bile Van Erström'ün izini süren akşam gazeteleri bu fotoğrafa yer vermişlerdi. Kaçak milyarder daha bir sürü yerde görülecekti. 6 ay sonra polis araştırmaları son bulacaktı. Hans Erik Van Erström, Victor Fleming adıyla yaşadığı Marbella'daki dairesinde ölü bulunmuştu. Yakın mesafeden kafasına 3 el ateş edilmişti. İspanyol polisi bunun bir hırsızlık vakası olduğu ihtimali üzerinde duruyordu. Van Erström'ün ölümü Lisbeth Salander için sürpriz değildi. Cayman adalarındaki paralar olmadan Kolombiyalılara borcunu ödeyemeyeceği için böyle bir şeyi her an bekliyordu. Eğer biri zahmet edip de sorsaydı Van Erström'ün hangi gün nerede olduğunu hiç şaşmadan söyleyebilirdi. İnternet aracılığıyla ülkeden ülkeye umutsuz kaçışını izlemiş, internete bağlanabildiği her yerden panik içinde gönderdiği e-postaları okumuştu. Lisbeth Salander 6 ay sonra Van Erström'ü izlemekten yorulmuştu. Geriye bir tek kendisinin ne kadar ileri gideceği sorusu kalmıştı. Van Erström'ün soysuzun biri olduğu ortadaydı ama onun kişisel düşmanı değildi ve bu işe karışmayı düşünmüyordu. Mikael'e tüyo verebilirdi ama o, büyük ihtimal bundan bir öykü çıkartmakla yetinecekti. Polise bildirse, oradan da birileri Van Erström'ü uyarıp kaçmasını sağlayacaktı. Ayrıca polisle ilişkiye geçmeye prensip olarak karşıydı. Ama Van Erström'ün hala ödenmemiş hesapları vardı. Su dolu küvete bastırılan 22 yaşındaki hamile garson kızı düşünüyordu. Van Erström öldürülmeden 4 gün önce bir karara varmıştı. Van Erström'ün nerede saklandığını bilmek isteyenlerin başında geldiğini düşündüğü Miami'de yaşayan bir avukatı aradı. Sekreteriyle konuştu ve avukata şifreli bir mesajı iletmesini istedi. İsim Van Erström. Adres Marbella. Hepsi buydu. Erika Berger ve Christer Malm geleneksel yeni yıl hazırlıkları yaparken Mikael, Erika'nın koltuğuna oturmuş, sıcak şarap içerek onları izliyordu. Çalışanlara ve serbest gazeteci sözleşmesiyle iş yaptıkları personele yeni yıl hediyeleri hazırlanıyordu. Bu seneki hediyeler, üzerinde Millennium logosu olan omuz çantalarıydı. Hediyeleri paketledikten sonra oturup matbaalara, fotoğrafçılara ve meslektaşlarına göndermek üzere tebrik kartları yazmaya başladılar. 200'e yakın kart göndereceklerdi. Mikael son kalan boş kartı aldı ve kendi yazdı. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar. Geçen yıl yapmış olduğun muhteşem katkılar için teşekkürler. Kartın altına kendi imzasını attı ve adreshanesine Finans Magazinet Monopol eliyle Yane Dahman yazdı. Mikael akşam eve döndüğünde postaneden bir paketi olduğuna dair ihbar kağıdı aldı. Ertesi gün gidip hediye paketini aldı ve dergiye geldiğinde açtı. Paketin içinde bir sivrisinek ilacı ve bir şişe Rahmer Son likörü vardı. paketin içinden çıkan notta, "Eğer başka bir planın yoksa, yaz ortası bayramında Arholma'ya demirleyeceğim," yazıyordu. Notun altında eski okul arkadaşı Robert Lindbergh adı vardı. Millennium genel olarak Noel'den bir hafta önce başlamak üzere yılbaşı sonrasına kadar tatile girerdi ama bu yıl öyle olmamıştı. Yazı işleri bürosunda çalışan az sayıdaki personel müthiş bir baskı altındaydı. Hala dünyanın dört bir köşesinden gazeteciler arıyordu. Noel akşamından bir gün önce Michael Blomqvist tesadüfen Financial Times'ta çıkan bir makaleyi okudu. Wennerström İmparatorluğu'nun çöküşü üzerine bir inceleme yaptıran Uluslararası Bankalar Komisyonu'nun raporu özetlenmişti. Makalede komisyonun deşifre edilmeden önce Wennerström'ün uyarılmış olabileceği iddiası üzerinde duruyordu. Cayman Adaları'ndaki Kronenfeld Bankası'nda bulunan 260 milyon dolarlık hesap, yaklaşık 2 milyar İsveç kronu, Millennium yayınlanmadan bir gün önce boşaltılmıştı. Paralar yalnızca Wennerström'ün tasarrufunda olan bir sürü değişik banka hesabına dağıtılmıştı. Paraları çekmesi için kişisel olarak bu bankalara gitmesi de gerekmiyordu. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir bankaya transfer etmesi için clearing kodu girmesi yeterliydi. Paralar İsviçre'den transfer edilmişti. İşbirliği yaptığı bir kadın ona ait fonları anonim tahvillere dönüştürmüştü. Bütün clearing kodlar doğru verilmişti. Bu kadın hakkında arama kararı çıkartan Avrupa Polis Teşkilatı, Monica Scholz'a ait çalınmış bir pasaport kullandığını ve Zürih'in en lüks otellerinden birinde kaldığını bildirmişti. Kameraya takılan görüntüye göre bu kadın, kısa boylu, kısa sarı saçlı, geniş dudaklı, dik göğüslü, şık giyimli ve altın takılı biriydi. Michael Blomqvist, kadının resmine önce şöyle bir göz attı ve arkasından yüz ifadesine daha dikkatli inceledi. Birkaç saniye sonra yazı masasının çekmecesinden merceği çıkardı ve kadının yüzündeki detayları seçmeye çalıştı. Sonra gazeteyi bir kenara koydu ve bir süre sessizce oturdu. Arkasından da öyle bir kahkaha attı ki Christer Malm başını uzatarak ne olduğunu sordu. Michael "bir şey yok" der gibi elini salladı. Michael, Noel günü öğle üzeri kızı Pennilla ve eski işi Monica'yı ziyaret etmek için Arsta'ya gitti. Birbirlerine hediyeler verdiler. Michael ve Monica kızlarına çok arzu ettiği bilgisayarı almışlardı. Monica, Michael'e bir kravat, kızı da polisiye yazarı Ake Edvardsson'un bir kitabını almıştı. Millennium'un basında edindiği yer nedeniyle önceki Noel'den farklı olarak keyifleri yerindeydi. Birlikte öğle yemeği yediler. Michael göz ucuyla kızını inceledi. Hedestad'da yaptığı beklenmedik ziyaretinden sonra onu görmemişti. Birden aklına kızının Skellata'daki dinsel tarikata duyduğu aşırı ilgi hakkında eski eşiyle konuşmamış olduğu geldi. Harriet Wanger olayında onu doğru iz üzerine sürmüş olan şeyin kızının kutsal kitap bilgisi olduğunu da anlatmamıştı. O günden sonra kızıyla hiç konuşmadığı için de vicdan azabı çekiyordu. İyi bir baba değildi. Yemekten sonra yanaklarını öperek kızıyla vedalaştı ve Arsta'dan ayrıldı. Sulussen'de Lisbeth Salander'le buluştu ve birlikte Saltham'a gittiler. Millennium bombası patladıktan bu yana neredeyse hiç görüşmemişlerdi. Noel akşamı geç vakit Saltham'a indiler ve Noel tatilini orada geçirdiler. Michael'in her zamanki gibi hoş bir arkadaşlığı vardı. Ama Lisbeth aldığı 120 bin kronluk borcun karşılığı olarak çek verdiğinde Michael'in sorgulayıcı bakışlarından huzursuz oldu, yine de bir şey demedi. Trouble'e kadar yürüyüp geri döndüler. Lisbeth için bu yalnızca vakit kaybıydı. Bir kır lokantasında Noel yemeği yedikten sonra Michael'in kulübesine gidip şömineyi yaktılar, pikaba bir Elvis plağı koydular ve seviştiler. Lisbeth'in Michael'le sevgili olarak bir sorunu yoktu. Yatakta gayet iyiydiler. Bu bütünüyle bedensel bir birliktelikti ve Michael onu evcilleştirmeye asla teşebbüs etmemişti. Lisbeth'in sorunu Michael'e karşı hissettiği duyguların tercümesini yapamamasıydı. Ergenlik çağına geldikten sonra hiç kimseyi Michael'i olduğu kadar hayatına yaklaştırmamıştı. itiraf etmesi gerekirse, Mikael de onun savunma mekanizmalarını aşarak özel işleri ve duyguları konuşmaya zorlayan bir yetenek vardı. Her ne kadar sorularının çoğunu duymazdan gelse de, ölümle tehdit edilse bile başka birine asla anlatmayacağı kişisel şeyleri ona anlatmıştı. Bu onu korkutuyor, kendini onun karşısında çıplak ve insafına bırakılmış hissediyordu. Ama aynı zamanda ona karşı, şimdi onu seyredip minik horultularını dinlerken olduğu gibi, başka bir insana karşı hayatı boyunca duymadığı koşulsuz bir güven duyuyordu. Mikael Blomqvist'in onun hakkında öğrendiği şeyleri kendisine karşı kullanarak zarar vermeyeceğinden kesinlikle emindi. Bu onun doğasına aykırıydı. Tartışmadıkları tek şey birbirleriyle ilişkileriydi. Lisbeth buna cesaret edememiş, Mikael de bu konuyu hiç açmamıştı. Noel'in ikinci günü korkunç bir gerçeğin farkına vardı. Bunun nasıl olduğunu, üstesinden nasıl geleceğini bilemiyordu. 25 yıllık hayatında ilk defa aşık olmuştu. Mikael'in ondan iki kat daha yaşlı olması umurunda bile değildi. İsveç'te şu anda hakkında en çok yazılan insan olmasının, hatta Newsweek'e kapak yapılmasının da hiçbir önemi yoktu. Bunlar yalnızca pembe diziydi. Mikael Blomqvist ne bir erotik fantezi ne de gündüz düşüydü. Ama bu ilişki son bulmalıydı. Yürümesi imkansızdı. Mikael onunla ne yapsındı ki? Mikael için o hayatı fare deliğinde geçmeyen birini bulana kadar zaman öldürdüğü biriydi. Ama o an aşkın kalbin parçalanması gibi bir şey olduğunu anlamıştı. Mikael öğle üzeri uyandığında Lisbeth kahve yapmış ve kahvaltı masasını hazırlamıştı. Masaya oturan Mikael Lisbeth'in davranışlarındaki değişikliği hemen fark etti. Sanki bir parça uzaktı. Canını sıkan bir şey olup olmadığını sorduğunda sanki ne sorulduğunu anlamamış gibi Mikael'e boş boş baktı. Noel tatilinin bittiği gün Mikael Hedeştad'a giden trene bindi. Üzerinde sağlam kılık kıyafetler ve ayağında kışlık ayakkabılar vardı. Onu istasyonda karşılayan Dirk Froude, basında gösterdiği başarılardan dolayı sakin bir ifadeyle tebrik etti. Ağustos ayında terk ettikten sonra Hedeştad'a ilk defa ve neredeyse bir yıl önce gelmiş olduğu günde ayak basıyordu. El sıkışıp nazikçe konuştular ama aralarında Mikael'i rahatsız eden adı konulmamış bir şey vardı. Her şey hazırlanmıştı. Dirk Froude'nin evindeki iş görüşmesi yalnızca birkaç dakika sürdü. Froude paraları yurt dışında münasip bir bankaya yatırmayı önerdi ama Mikael herhangi bir ödeme gibi bu paraların da şirketine yatırılmasını istedi. Başka türlü olmasını hazmedemem, dedi Froude'yi merakta bırakan bir ses tonuyla. Mikael'in ziyaret nedeni yalnızca ekonomik değildi. Lisbeth'le birlikte Hedeby'den alelacele ayrıldıkları için misafir kulübesinde elbise, kitap gibi özel eşyaları kalmıştı. Henrik Wanger'in sağlık durumu hala nazik olmakla birlikte hastaneden eve taşınmıştı. Sürekli yanında kalan hemşire uzun yürüyüşler yapmasına, merdiven çıkmasına itiraz ederek canını sıkıyordu. Üstelik tam da Noel'le yılbaşı arasındaki günlerde hafif bir soğuk algınlığına yakalandığı için yataktan kalkmamasını emretmişti. Üstelik pahalı da, diye yakındı Henrik Wanger. Yaşlı adamın hayatı boyunca kaçırmış olduğu vergileri düşünerek hemşireye ödediği parayı çok bulmasını garipsedi Mikael. Henrik Wanger ekşi bir suratla Mikael'i süzdükten sonra bir kahkaha attı. Lanet olsun, aldığın her bir kronu hak ettin, buna değdiğini biliyorum, dedi. Dürüst konuşmak gerekirse bu olayı çözeceğime hiç inanmamıştım. Sana teşekkür etmek gibi bir niyetim yok. Ben de bunu beklemiyorum. İyi para aldın, şikayetçi değilim. Bana bir iş yaptın ve karşılığını aldın. Ben buraya işimin sona erdiğini söylemeye geldim. Henrik Wanger dudaklarını büzdü. Wanger ailesinin tarihini yazman için anlaşmıştık. Biliyorum ama yazmayacağım. Bu öyküyü yazamam. Son yıllarda yaşanan en can alıcı olayları bir tarafa bırakarak Wanger ailesinin öyküsünü yazamam. Harriet'ı, babasını, bütün o cinayetleri yazmadan olmaz. Bodrum'unda neler yaşandığını yazmadan Martin'in şirket yöneticiliğinden nasıl bahsedebilirim? Ayrıca Harriet'in hayatını mahvetmeden de yazamam bunu. İçine düştüğün açmazı anlıyorum ve yaptığın seçim için sana müteşekkirim. Yani bu öyküyü bırakıyorum. Henrik Wanger başını salladı. Seni tebrik ederim, dedi Mikael. Beni rüşvete bulaştırmayı başardın. Seninle yaptığımız konuşmaların notlarını ve bütün ses kayıtlarını yok edeceğim. Ben senin rüşvete bulaştırıldığını düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum ki büyük ölçüde doğru. Gazeteci ya da insan olmak arasında bir seçim yapman gerekiyordu. Eğer gazetecilik rolünü seçseydin ve Harriet'in suçlu ya da benim boktan bir adam olduğuma inansaydın, kesinlikle eminim ki senin sessizliğini satın alamazdım. Mikael bir şey demedi. Cecilia ile bütün bu yaşananlar hakkında konuştuk. Artık Frode'nin ve benim bir ayağımız mezarda. Aileden birilerinin Harriet'a yardımcı olması lazım. Cecilia yönetimde aktif bir rol üstlenecek. Bundan sonra şirketi o ve Harriet yönetecek. O olayları nasıl karşıladı? Tabii şok geçirdi. Bir süre yurt dışına çıktı. Bir ara bir daha geri gelmeyecek diye korktum. Ama geldi. Martin, Cecilia'nın ailede anlaşabildiği az sayıda insandan biriydi. Hakkındaki gerçeği öğrendiğinde sarsıldı. Bu aile için neler yaptığını Cecilia da biliyor. Mikael omuzlarını silkti. Teşekkürler Mikael, dedi Henrik. Bu öyküyü yazmamamın başka bir nedeni de Wanger ailesinden tiksinmem, dedi Mikael. Ortaya çıkan sessizliği konuyu değiştirerek bozdu. 25 yıl sonra yeniden CEO olmak nasıl bir şey? Yalnızca geçici bir şey ama yine de daha genç olmayı dilerdim. Şimdi günde yalnızca 3 saat çalışabiliyorum. Bütün toplantıları bu odada yapıyoruz ve eğer biri sorun çıkartacak olursa Dirk Fred'e benim adıma müdahale ediyor. Gençlerin ödü patlıyordur. Dirk Fode'nin yalnızca ekonomik danışmanın değil, aynı zamanda senin adına sorun çözen biri olduğunu anlamam uzun zaman aldı. Kesinlikle öyle. Ama bütün kararlar Harriet'la birlikte alınıyor. Ofiste işleri yürütecek kişi o. O nasıl? Hem annesinin hem de kardeşinin payı miras olarak ona kaldı. Şirketin yaklaşık %33'ü onun kontrolünde. Yeterli mi? Bilemiyorum. Birger direniyor. Harriet'a çelme atmaya çalışıyor. Birdenbire önemli adam olma imkanına kavuştuğunu sanmaya başlayan Alexander, Birger'le işbirliği yapıyor. Kardeşim Harold kanser. Uzun süre yaşayacağını sanmıyorum. %7 gibi büyük bir hissesi var ki bu çocuklarına kalacak. Cecilia ve Anita Harriet'la işbirliği yaparlar. O zaman şirketin %40'ını kontrol edeceksiniz. Daha önce aile içinde böylesi bir oy tekeli hiç olmadı. Oy kullanmak için %1 ya da 2 yeterliydi. Şubattan sonra benim yerimi Harriet alacak. Bu onu sevindirmemiştir. Hayır ama zorunlu. Yeni ortak ve yeni kanlara ihtiyacımız var. Onun Avustralya'daki şirketiyle de işbirliği yapabiliriz. Alternatifler var. Harriet şimdi nerede? Şansın yok, Londra'da. Ama seninle buluşmayı çok ister. Eğer senin yerine geçerse Ocak ayında yapılacak yönetim kurulu toplantısında görüşeceğiz. Biliyorum. Ona selamlarımı ve 60'lı yıllarda yaşananları Erika Berger dışında kimseyle konuşmayacağımı söyle. Biliyorum. Ve bunu Harriet da biliyor. Sen ahlaklı bir adamsın. Ama ona bugünden itibaren atacağı her yanlış adımın dergide yazılacağını da söyle. Wanger şirketine ayrıcalık tanıyamayız. Onu uyaracağım. Yaşlı adam arada bir uyuklamaya başladığından Mikael oradan ayrıldı. Eşyalarını toplayıp iki bavula doldurdu. Misafir kulübesinin kapısını son kez kapattı ve bir süre tereddüt ettikten sonra gidip Cecilia Wanger'in kapısını çaldı. Evde değildi. Cep defterini çıkarıp bir sayfa yırttı ve bir şeyler karaladı. Beni bağışla. Umarım senin için her şey yolunda gider. Yazdığı notu kartvizitiyle birlikte posta kutusuna bıraktı. Martin Wanger'in villası boşaltılmıştı. mutfak penceresinde elektrikli bir Noel mumu yanıyordu. Mikael akşam treniyle Stockholm'e döndü. Noel ile yılbaşı arasındaki günlerde Lisbeth Salander dış dünyayla ilgisini kesmişti. Ne telefonlarını cevaplıyor ne de bilgisayarını açıyordu. İki gün boyunca elbiselerini yıkadı, döşemeleri fırçalayıp dairesine çeki düzen verdi. Bir yıldır biriken pizza kutularını paketleyip çöpe attı. Ağzına kadar dolu 7 siyah çöp torbasını ve eski gazeteleri doldurduğu 20'ye yakın kağıt torbayı dışarı taşıdı. Sanki yeni bir hayata başlamaya karar vermiş gibiydi. Uygun bir daire bulursa satın alacaktı ama o güne kadar şimdi oturduğu daireyi pırıl pırıl yapıp eskinin anılarından kurtulmak istiyordu. İşlerini bitirdiğinde felç olmuş gibi oturdu ve derin düşüncelere daldı. Daha önce hiç böyle bir özlem duymamıştı. Mikael Blomqvist'in kapısını çalmasını ve ne? Onu kucaklayarak kaldırmasını, arzuyla yatak odasına taşıyıp elbiselerini çıkartmasını, hayır, o yalnızca onun yanında olmasını istiyordu. Seni olduğu gibi seviyorum dediğini duymak istiyordu. Dünyasında ve hayatında özel bir yerinin olduğunu söylemesini. Yalnızca arkadaşlık ve dostluk değil, bir aşk işareti de vermesini istiyordu. Çıldırmak üzereyim, diye düşündü. Kendine güvenmiyordu. Mikael insanlarla dolu bir dünyada yaşıyordu. Saygın bir işi, düzenli bir hayatı ve bir sürü meziyeti vardı. Tanıdıkları bir şeyler yapıyor, televizyonlarda boy gösteriyor, gazetelerde başlık oluyorlardı. Beni ne yapacaksın ki? Lisbeth Salander'in korkusu, fobi düzeyinde en karanlık ve büyük korkusu, başkalarının onun duygularına güleceğiydi. Sanki birdenbire binbir emekle inşa ettiği kendine güven duygusu yerle bir olmuştu. Kararını verdi. Bunun için gerekli olan cesareti toplaması saatler almıştı ama Mikael'le buluşup neler hissettiğini anlatmak zorundaydı. Başka türlüsü dayanılmazdı. Kapısını çalmak için bir bahaneye ihtiyacı vardı. Ona Noel hediyesi vermemişti ama ne alacağını da bilemiyordu. Bir eskici dükkanında 1950'li yıllardan kalma, üzerlerine kabartmalar işlenmiş, tenekeden reklam tabelaları görmüştü. Bunlardan birinin üzerinde gitarını kalçasına dayamış, Elvis Presley resmi ve içinde Heartbreak Hotel yazan konuşma balonu vardı. İç dekorasyondan hiç anlamazdı ama bu tabelanın Southampton'daki kulübe için biçilmiş kaftan olacağını düşünüyordu. Tabela 780 krondu. Prensipleri gereği pazarlık yapıp fiyatı 700 krona indirtti. Paketletti, koltuğunun altını aldı ve Mikael'in Ben Manxkatan'daki evine doğru yola çıktı. Manxkatan'a geldiğinde başını tesadüfen kafe bara çevirdi ve Mikael ile Erika'nın dışarı çıktığını gördü. Mikael bir şey söyledi. Erika kahkaha atarken elini onun beline dolayarak yanağını öptü. Brankrigatan'daki sokağından aşağı yürüyüp Ben Manxkatan sokağına dönerek kayboldular. Vücut dilleri hiç yoruma yer bırakmıyordu. Akıllarında ne olduğu çok açıktı. İçi berbat bir acıyla dolan Lisbeth, adımını atarken donmuş, hareket yeteneğini kaybetmişti. Bir yanı arkalarından koşmak istiyordu. Teneke tabelayı paketinden çıkartmak ve keskin tarafıyla Erika Berger'in başını gövdesinden ayırmak istiyordu. Düşünceler beyninde uçuşurken hiçbir şey yapmadı. Durum analizi sonunda sakinleşti. Salander, "Sen zavallı bir aptalsın," dedi yüksek sesle. Topuklarının üzerinde döndü ve yeni temizlediği evine doğru yürüdü. Zinkenstam'a geldiğinde kar yağmaya başladı. Elvis'i çöp kutusuna attı. Kitabın sonu.